Ayrımon, sayfa 93. Darwin'in türlerin oluşumuna ilişkin teorisi 1842'de hazırdı. Darwin çok dikkatli gözlemlerle canlı doğada değişkenlik olduğunu, bir türün her kuşağında yavruların birbirinden farklılıklar gösterdiğini gözlemişti. Bu farklılıklar o kadar dereceli bir sıralanma gösteriyordu ki her nesilde devam eden değişmeler takip edildiğinde bir türden diğerine geçiş adeta gözle görülebiliyordu. Fakat bu nasıl oluyordu? Darwin 1831-1836 yılları arasında meşhur Beagle araştırma gemisiyle dünyayı dolaşmıştı. Özellikle Güney Amerika'da ve Archipelagos takım adalarında yaptığı incelemelerle türlerin değişkenliği ile ilgili gözlemleri toplamıştı. Jeolog arkadaşı Charles Lyell'ın çeşitli yer katmanlarındaki fosillere ilişkin gözlemleri de uzak geçmişte zaman içinde türlerin değiştiği fikrine destek veriyordu. İlginç bir gerçek, Lyell başlangıçta Darwin'in görüşüne inanmadığı halde Darwin'le uzun uzun müzakere ediyor ve sağladığı jeolojik bulgularla Darwin'in kendi fikrini geliştirmesine yardımcı oluyordu. Darwin'in zihnini kurcalayan soru şu idi. Bazı değişmeleri muhafaza eden ve başka bir türün oluşumuna doğru ilerleten mekanizma neydi? Darwin, bitki ve hayvan üreticilerinin belli nitelikleri taşıyan türler elde etmek için var olan değişkenlikler içinden seçtikleri örnekleri kendi içinde üremeye soktuklarını biliyordu. Peki, üreticinin bu stratejisine paralel bir strateji doğada nasıl gerçekleşiyordu? Darwin, 1838'de Thomas Malthus'un 1798'de yayınlanmış olan Toplumun Geleceği Bakımından Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme adlı kitabında aradığı cevabı buldu. Nüfus artışı daima besin miktarındaki artıştan fazlaydı. Bu sebeple hayat çok sayıda insanın az miktarda kaynak için mücadelesinden ibaretti. Darwin nihayet gözlemlerine anlam verecek teorik istikameti bulmuştu. Doğal seçimi gerçekleştiren mekanizma hayatta kalma mücadelesiydi. Pek çok yaratık kıt kaynaklar için mücadele ediyor, zayıf ve sağlıksız olanlar ya da başka bakımlardan doğa şartlarına uygun niteliklerden yoksun olanlar üreyemeden ölüyor ve nesilleri kesiliyor. Uygun nitelikte olanlar hayatta kalarak kendi aralarında ürediği ve bu seçilme ve kendi aralarında üreme her nesilde devam ettiği için bir zaman geliyor, başlangıçtakinden çok farklı nitelikler gösteren yeni bir tür ortaya çıkıyordu. İşte böylece Darwin, bitki ve hayvan üreticilerinin yapay seçiminde olduğu gibi doğal seçimle yeni türlerin oluşmasına ilişkin evrim teorisini formüle etmiş oluyordu. Fakat bu şekliyle teori yine her şeyi açıklamış olmuyordu. Çünkü Darwin'in zamanında genetik prensipleri bilinmiyordu. Polonyalı bir keşiş olan Gregor Mendel'in modern genetiğin temelini oluşturan araştırması 1865'te yayınlanmış ve 20. yüzyılın başlarına kadar bilim çevrelerinin uzağında kalmıştı. Evrim teorisi 1842'de hazır olduğu halde Darwin onu yayınlamak için neden 1859'a kadar bekledi? Darwin dikkatli bir gözlemci ve titiz bir teoriciydi. Kafasında hala pürüzlü noktalar vardı ve sansasyondan hoşlanmıyordu. Ve işin doğrusu evrim teorisi tasarımcısı için bile dehşet verici bir düşünceydi. Darwin bir mektubunda türlerin sabit olmadığını kabul etmek, bir cinayeti itiraf etmek gibi bir şey diyordu. Fakat Darwin kendinden daha genç ve dolayısıyla daha gözü pek meslektaşı Alfred Russel Wallace'ın aynı doğrultudaki fikirlerini yayınlamak üzere olduğunu öğrenince onunla temasa geçti. Doğal seçimle ilgili olarak iki bilim adamının ortak bildirisi 1 Temmuz 1858'de Linnean Society of London'da kendilerinin katılmadığı bir oturumda okundu. Ertesi yıl Darwin, Doğal Seçimle Türlerin Oluşumu adlı kitabında doğal seçim teorisini çok ayrıntılı olguları sergileyerek destekledi. Evrim teorisinin uzmanlar arasında eskisinden çok daha incelikli bir muhakeme planında tartışma konusu olduğu daha önce belirtilmişti. Türkiye'de evrim teorisi bir zihin problemi olarak ciddi düşünce konusu olmamıştır. Bir adam doğru şeyler söyler, yanlış söyler. Bizim inancımıza uygun ya da aykırı söyler. Fakat her şeyden önce ne söylüyor? Darwin ve evrim teorisi konusunda hakikat nedir? Evrimin gerçek olup olmadığından söz etmiyorum. Darwin ne demiş ise onu anlamayı kastediyorum. Hakikat endişesinin olmadığı bir ortamda ileri sürülen hiçbir fikir değer taşımaz. Herkes kendi peşin yargılarıyla, duygusal reaksiyonlarıyla, sübjektif kanaatleriyle tartışmaya başlar ve aynı yargılar, reaksiyonlar ve kanaatlerle tartışmayı bitirir. Bir fikir lehte ya da aleyhte olsun, onun anlamı kavranmıyor ve onu haklı kılan ya da çürüten muhakeme yapılamıyorsa, insanın hangi fikri savunduğu bir zihin değeri taşır mı? Çoğu zaman tartışmalar daha da aşağı bir seviyede cereyan eder. Fikirlerin doğruluğunu tartışmak yerine karşıt fikirleri savunanların kötü adam olduğu kanıtlanmaya çalışılır. Darwin'in ne söylediği önemli değildir. Evrim teorisinin insanın doğal süreçlerle meydana geldiğini gösterdiğine inanan bir kimse, düşünme ve muhakeme etme zahmetine katlanmıyor. Doğal süreçler deniliyor ama nasıl? Olabilir mi, olamaz mı? Yeterli kanıt var mı? Yürütülen muhakemede bir aksaklık görülüyor mu? Bütün kanıtlar desteklese bile bu teori bilim metodolojisi ve mantığı bakımından bir varsayım olmaktan büsbütün kurtulabilir mi? Bu soruların cevabını aramaya kafa yormadan, o halde Allah yoktur ve din bir masaldır sonucuna sıçrayan, yüzeysel düşünceli bir kimsedir. Fakat o, modernlik propagandasına kapılarak safında yer alacağı tarafı seçmiştir. O yüzden kendini aklın yolundan giden, ileri bağnazlıktan uzak, aydınlık fikirli bir kimse olarak görür. Fakat onun ruhi tutumunun ve düşünme tarzının modern çağa damgasını vuran bilim zihniyetiyle ilgisi var mıdır? Öte yandan Darwin'in canlı türlerin daha basit organizmalardan türediği görüşünün insanın Allah tarafından insan olarak yaratılmadığı anlamına geldiğini düşünerek evrim teorisine hücum eden kimse de yanlış bir zemin üzerindedir. Bir bilimsel teorinin doğruluğu ve yanlışlığı bilimin kendi muhakemesi çerçevesinde değerlendirilir. Bir bilimsel teori aykırı kanıtlar varsa terk edilir. Destekleyen kanıtlar varsa ve verimli gözlemlere yol açıyorsa muhafaza edilir. Fakat desteklenen bir teori bile bilim felsefesi ve bilim metodolojisi bakımından daima bir varsayımdır. Varsayımlar, bilimin yeni gözlemler doğurma ve yeni fikirlere ilerleme vasıtalarıdır. Bu açıdan inandığı bir iman hakikati varsa, mümin ona inancını sürdürmekte vicdanen olduğu gibi fikren de hürdür. Bilim kimsenin imanına karışmaz. Gözlenebilir dünyaya ait olguların açıklanmasında hangi görüş bilimin kuralları çerçevesinde ağırlık kazanırsa, o görüşün bilim insanları arasında kabul edilen doğruluk ihtimali yükselir. Fakat bilimde ihtimaliyet derecesi hiçbir zaman kesinlik ve mutlak doğruluk derecesine erişemez. Yani az bir ihtimalle de olsa var olan görüşü yetersizleştirecek ya da yanlışlayacak kanıtlar elde etme imkanı hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Böyle olunca iman konusu hakikat, bilimle çatışmaksızın müminin gözünde ve kalbinde hakikat olma mevkiini tereddütsüz korur. Bir mümin, biyoloji uzmanı bir bilim adamı olarak araştırmalar yapabilir. Hatta evrim teorisini kafasında döndürerek gözlemler arayabilir. Çünkü bilimde teoriler birer varsayımdır ve bize yeni gözlemler aratarak gözlemlerimizi zenginleştirdikleri sürece yararlı görülerek muhafaza edilir. Bilimin bu tutumu şöyle ifade edilir. Bilimde ispat yoktur, yanlışlama vardır. Bilim var olan varsayımları düzelte düzelte, yanlışlaya yanlışlaya ilerler. Eğer bir teori bir varsayım olarak değil, kesin bir hakikat, yani bir dogma olarak kabul edilseydi, araştırmalar ardı arkası kesilmeden devam eder ve bilim ilerler miydi? Şu halde kabahat Darwin teorisinde ya da bilimde değil, bilim zihniyetini kavrayamayan ve bilimin metodolojik kurallarını bilmeyen ve dine olsun, bilime olsun ideolojik açıdan bakan fikir adamlarındadır. Allah'a iman eden bir kimse araştırmaktan ve düşünmekten korkmaz. Çünkü hakikatin var olduğuna ve hakikati hakkıyla kesin ve mutlak olarak ancak Allah'ın bildiğine inanır. Allah'ın verdiği akılla düşünür ama aklının sınırları olduğunu, her şeyi bilemeyeceğini, hiçbir şeyi kesin ve mutlak olarak kavrayamayacağını bilir. Hiçbir bilimsel varsayımın kesin olarak ispatlanması mümkün değildir. Fakat farz-ı muhal mümkün olsa ve aklımız hiçbir itiraz noktası bulamadan evrim teorisinin gerçek olduğuna kani olsa Allah'a inanmaktan vazgeçmek mi gerekir? Bilim adamı ve mümin olarak şöyle düşünürüm. Allah'ın iradesi mutlaktır. Allah her şeye kadirdir. Allah insanı dilediği gibi yaratır. Kainattaki hiçbir mekanizma Allah'ın iradesinin ve yaratışının dışında olamaz. Önemli olan hakikattir. İnsan başka organizmalardan değişme suretiyle yaratılmış olsa, Allah insan için yaratılmışların en şereflisi diyorsa, insan yine öyledir. Allah ayetleriyle neyi kastetmişse ben ona iman ederim. Bilirim ki benim gözlemlerim ve aklım sınırlıdır. Bilimsel hakikat toprağın altında saklı duran bir maden gibi keşfedilmiyor. Objektif gözlem dediğimiz görüntülerden zihinde inşa ediliyor. Hakikat inşa edildiğine göre yanlış inşa edilmesi mümkündür. Ben Allah'ın ve hakikatin varlığına inanıyorum. Hakikati kesin ve mutlak olarak bilenin yalnız Allah olduğuna inanıyorum. Önemli olan hakikatin ne olması gerektiğine ya da neyin hakikat olmasının daha güzel olacağına ilişkin olarak benim ne düşündüğüm değil, hakikatin ne olduğudur. Hakikat ne olursa olsun onun sahibi Allah'tır ve hakikatin Allah'tan başka yaratıcısı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayetleri vardır. Doğa olayları da Allah'ın ayetleridir. İnsanın meselesi Allah'ın ayetlerini hangi türlü olursa olsun iyi anlamaktır. Kamil insanın tavrı Kur'an-ı Kerim'e de doğaya da huşu ile yaklaşmaktır. Bu duygunun kaynağı Allah'a iman ve hakikatin sahibinin Allah olduğunu bilmedir. İslam medeniyeti, kültürümüzün medeniyeti olarak hayatımızın, ruhumuzun ve zihnimizin ışığı olursa Batı karşısındaki tavrımızı gerçekçi ve güzel bir biçimde belirleriz. Bilimi anlaşılması gerektiği gibi anlar, bağnazlıktan da, inkarcılıktan da kurtuluruz. Ruhen, zihnen, siyasi ve ekonomik bakımdan bağımsız olarak hayatımızı kurarız. Ne kibre sapar ne de aşağılık duygusuna kapılırız. Allah'a tevekkül ederek çok çalışır ve işimizi Allah'ın razı olacağı gibi yaparız. Batı diye bir garip tutkudan ve saplantıdan kurtulur, kendi medeniyetimizin telkin ettiği sade ve güzel hayatı yaşarız. Barışı sever ve koruruz fakat gevşemeyiz. Dinimiz, devletimiz ve milletimiz için savaşa her an hazır oluruz. 11. Bölüm. Sarsılmış medeniyet ve bölünmüş kültür. Bilim, kültürdeki büyük değişmelere rağmen sosyal yapıya bir türlü yerleşmedi. Taşıma suyla değirmen dönmez sözü bu konu ile ilgili olarak çok şey söylüyor. Bilim, bilgi değildir. Gözlem ve muhakemeye dayanan zihin faaliyetleriyle bilgiyi inşadır. Türkiye, batıda yapılan zihin faaliyetlerinin ürünleri olan bilgileri taşıdı. Bilgiyi mamul madde gibi aldı, bilgiyi doğuracak zihin hünerlerini edinemedi. Bilim yerleşemiyor çünkü bilim durgun bilgiler değildir. Alınan bilgiler ya parça, bölük, bir iki işe yarıyor ya da zihinlere yük olmaktan başka bir işe yaramıyor. Oysa bilim, belli bir değerler sisteminin ruh enerjisiyle harekete geçen zihnin, zevk alarak, merak ederek, problemi görerek, problemin peşine düşerek, gözleyerek, mukayese ederek, muhakeme ederek, tasarımlar kurarak, tasarımları tahkik eden kanıtları özellikle ortaya çıkaracak deneyler düzenleyerek yaptığı faaliyetlerdir. Kanıtlarla desteklenen teorileri kesin ve mutlak hüküm kabul etmeksizin zihin, yeni gözlemler yoluyla yeni ve daha önce tasavvur bile edilemeyen düşüncelere ilerler. Bilim sürekli bir faaliyettir. Oysa ülkemizde bilim bir meta, bir ürün sanıldı. Bilim denince kitapların, dergilerin içinde nakledilen bilgiler anlaşıldı. Batıya gönderilen öğrencilerin bizde olmayan bilgileri öğrenip gelmesi, o bilgileri bazı işlerin yapılmasında kullanması istendi. Bilim adamından bile öğrendiği bilgileri öğretmesinden başka bir şey beklenmedi. Belirli işlerin değişik tekniklerle yapılmasının ötesinde bilimin hayatımıza ve sosyal yapımıza etkisi sıfıra yakın oldu. Çünkü bilim belirli bilgiler, teknikler değil, bir düşünme, problem görme, araştırma tarzıdır. Bu faaliyetler tek tek adamların kendi köşelerinde başkalarından habersiz, onların eleştirilerinden, düzeltmelerinden, teşviklerinden uzak olarak yaptığı faaliyetler değildir. Bilim sosyal bir faaliyettir. İletişim, eleştiri ve yardımlaşma bilimin can damarıdır. Bilim paylaşılan bir değerler sistemiyle çalışır. Hakikat kavramı yoksa, hakikat ruhlarda karşılığı olmayan bir kelimeden ibaretse, hakikati en ince noktasına kadar anlamak için yüksek bir çalışma disiplini ve son derece sıkı bir kanıt ölçütü benimsenmemişse, o toplum bilimin ruhiyatına duyarsız kalır. Bir toplumun üniversitelerinde bir medeniyetin hakikate değer veren ruhu yoksa, o üniversitelerde bilim adamları kolay kolay yeşermez. Medeniyetimiz sarsıldığı için değerli ve değersiz olan, hakiki ve sahte olan, önemli ve önemsiz olan birbirine karıştı. Ayırt etme, değerlendirme, seçme, anlam verme kabiliyeti kayboldu. Moda, propaganda, reklam etkisiyle ve ileri ülkelere özenilerek türlü işlere girişiliyor. Girişilen işin kendi medeniyetimize uygunluğu, vereceği sonuç ve ülkenin maddi manevi imkanları hesap edilmiyor. Olumsuzluklar görülünce başlanmış işler yarıda bırakılıyor ve yeni baştan başka bir yola gidiliyor. Bu durum sadece zaman ve kaynak israfına sebep olmakla kalmıyor, toplumun başarma azmini köreltiyor, umudunu kırıyor, yılgınlık doğuruyor. Kurallar sürekli çiğnendiği, emeğin karşılığı olmadığı, paranın değeri kalmadığı için insanlar hayatın zorlaştığını görerek çaresizlik duygusu içine giriyor. Bir ahlak bunalımı doğuyor. Nasıl olursa olsun geçimimi sağlayacak bir yol bulmam lazım düşüncesi zihinleri işgal ediyor. Birçoklarında çaresizlikten doğan bu düşünce giderek para ile güç kazanma hırsına dönüşüyor. Gayrimeşru yollardan birkaç elde toplanan para kısıtlı üretimi satın alıyor. Ülkenin çalışıp çabalayan ya da çalışıp çabalayacak bir iş bile bulamayan büyük kesimi sefalete sürükleniyor. Göz kamaştıran parıltılar, dev binalar, rastgele oradan buradan gelerek hayatımıza eklenen teknoloji ilerleme sanılıyor. Büyük kütlenin meseleleri çözümsüz kalıyor. Milleti bütünüyle insan hasiyetiyle bağdaşır hayat seviyesine kavuşturmak için bilim hayatını, dürüst çalışmayı, adaletli yönetimi gerçekleştirmek kaçınılmaz bir görev olmuştur. Bunu başarmanın şartı medeniyetimizi iyi anlamak, onu gönülden benimsemek ve hayatımızı onun değerlerine göre tanzim etmektir. 250 yıldır süren kalkınma çabaları medeniyetimizden gittikçe daha fazla yüz çevrilerek yapıldı. Bu yanlış tutum manevi bir yarılma doğurdu. İmparatorluktan cumhuriyete geçiş bir medeniyet değiştirme yönelişi içinde yapıldı. Elbette ki tarihteki olayları kendi sosyolojik şartları içinde değerlendirmek gerekir. Bu hem bilimin hem hakikate saygının hem de insaf ve kadir belirliğin gereğidir. Bunlara sadık kalınırsa hakikatlerin etrafında anlayışla birleşmek, toplum huzurunu sağlamak mümkün olur. Batıya yöneliş cumhuriyetle başlamadı. En az 250 yıl önce başladı. Başarısızlıklar ülkeyi medeniyet değiştirme düşüncesine getirdi. Medeniyetin anlamı, medeniyetin işlevi ve kültürle ilişkisi hususundaki belirsizlik dolayısıyla yanlışlıklar yapıldı. Geçmişteki sosyolojik şartların, ekonomik durumun, iç ve dış politik dengelerin çok titiz ve ayrıntılı incelenmesiyle yanlışlıkların sebebi anlaşılabilir. Bu şartlara ilişkin yeterli bilgi edinmeden, gerekli belgeleri incelemeden, doğru bir muhakeme ile ölçülü hükümler vermeye çalışmadan itham etmek ya da övmek tarih duygusundan yoksunluktur. Medeniyet bilinci ve tarih duygusu olmadan yapılan incelemeler hakikati aramıyor, şu ya da bu görüşe angaja oluyor. Ortalığı karıştırmaktan başka bir işe yaramayan bu tür beyanlar bilimle bağdaşmadığı gibi edebe de uymuyor. Tarih bizim tarihimiz, o tarihin içinde rol almış insanlar bizim insanlarımızdır. Tarihimizin içinde ne varsa o bizim geçmişimizdir, ona sövemeyiz. Öte yandan anlamsız övgüler yağdırarak tarihin millet hayatına tutacağı ışığı kaybetmemeliyiz. Bize düşen geçmişte ne yaptığımızı, şimdi nereye geldiğimizi iyi anlamak ve kendimizi düzeltmektir. Bir milletin tarihi onun en değerli rehberidir. Bugün içinde bulunduğumuz durumu düzeltmeye girişirken başkalarının bize benzemeyenlerin kötü insan olduğunu, içinde yaşadıkları vatana ihanetten başka amaçları olmadığını varsaymak işi baştan çıkmaza sokmak olur. Herkes kendi yetişme şartlarının maruz kaldığı etkilerin ve bir ölçüde de tesadüflerin sevk ettiği bir hayat tarzı ve düşünce şekli içindedir. İnsaf ve adaletle, hakikat kaygısıyla, gereksiz karşıtlık doğurmayacak bir nezaketle meseleleri görmeye ve göstermeye muhtacız. Hakikati en yüksek değer tanıyan bir fikir terbiyesini kurmamız gerekiyor. Eğilimleri ne olursa olsun, insanlar hakikati birlikte arayabilmeli. Birbirinin bilgisinden, bakış açısından istifade edebilmelidir. Kimin ne fikri varsa o fikrin kanıtları aranmalıdır. Yüksek düzeyde bir muhakeme ile en azından anlaşmazlık noktalarının niteliği birlikte görülebilmelidir. Mantıkla halledilebilecek konuya heyecanlar karıştırılmamalı, objektif olgu kanıtlarıyla hükme bağlanabilecek konularda taraflar birbirini fena niyetli olmakla itham etmemelidir.